Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. O diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere 4 çizgi çizdi ve bunun ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yere 4 tane çizgi çizdi ve ashabına sordu. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür bir eğitim de uygulamakta. Yani insanlarla birlikteyken, çünkü zaten toprak, kum bulundukları yer ve hemen toprağın üzerinde bir şekil çiziyor bazen dikdörtgen, başka şekiller. Bugün de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere 4 tane çizgi çizdi. Anlayabildiğimiz yan yana mı galiba. Sonra sordu ashaba bu nedir diye. Ashab-ı kiram dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani bir şeyler söyleme imkanları var. Bir şeyler ifade etmeye çalışabilirler. Hani atarlar kelimesini kullanmak istemedim. Ama öyle bir güzel alışkanlık onların diline, zihnine oturmuş ki her bir konuda bilenin, en bilenin Allah ve onun öğrettiği Resulü olduğunu farkındalar. Bu bakımdan Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar ve yeni gelecek bilgiye kulaklarını, gönüllerini açıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Bunlar cennet kadınlarının en faziletlisi Hatice binti Hüveylid, Fatıma binti Muhammed, Firavun'un hanımı Asiye binti Müzahim ve Meryem binti İmran'dır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlık tarihinin 4 büyük hanımını bize aktarıyor. Bunlar cennet kadınlarının en faziletlisi olan 4 hanımdır. Birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşi Hüveylid'in kızı Hatice anamız. Diğeri Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı, kızlarından en küçüğü olan Fatıma. Diğeri Musa aleyhisselam çağında Musa aleyhisselamı beşikte, daha doğrusu suya bırakılmış olan sandığın içindeyken alan, Firavun'un tüm zulmüne rağmen ona vaziyet eden, onu koruyup kollamaya çabalayan, onun büyütmesine yardım eden, daha sonra peygamber olarak geldiğinde Musa aleyhisselama iman eden Asiye ve bir de Betül olan Meryem, İmran'ın kızı, adak olan Hanne'nin adağı, İmran'ın yetimi, yani İmran onu bırakıp da gitti o daha doğmadan ve İsa aleyhissalatü vesselamın anası Hazreti Meryem. Bu 4 hanım bütün Müslüman hanımların önderidir, rehberidir, yollarının levhalarıdır. Bunlara bakarak yol bulunacak, hayatı buna göre algılayacak hanımlarımız, kadınlarımız, kızlarımız ve böylece cennet yolunu bulacaklar Allahu alem. 2669. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Abbas şöyle rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasına binmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ey delikanlı, sana birkaç söz öğreteceğim. Allah'ın emirlerini gözet ki o da seni gözetsin. Allah'ın buyruklarına uy ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen Allah'tan iste. Yardım isteyeceksen Allah'tan iste. Bil ki tüm insanlar bir konuda sana fayda vermek için bir araya gelseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar bir fayda verebilirler. Sana bir konuda zarar vermek için yine hepsi bir araya gelse, bil ki ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Bil ki kalemler kaldırılmış ve sahifeler de kurumuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kitlelere konuşurum, öyle az birkaç kişiye söz bile söylemem diyen, egosu yüksek bir anlatıcı değil. Hani taraftarına göre, işte ortamdaki insan sayısına göre, izleyiciye göre şekillenen, keyfe gelen, hareketlenen, havalanan böyle şovmenler vardır, anlatıcılar vardır, sahne adamları vardır. 3-5 kişiye falan konuşulamaz. Ya dolmalıdır, alkışlar bol olmalıdır, çok beğenilmelidir, o da coşmalıdır, güzel şeyler yapmalıdır, kendince bir sanat ortaya koyacaktır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir insanın kurtuluşu dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır. Bize de bunu böyle belletmiştir. Ve şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbni Abbas'la birlikte, amcasının oğluyla birlikte bir bineğin üzerindeler. Katır mı, at mı, deve mi? Gidiyorlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretmeye devam ediyor. Hayatı zaten bir eğitim. Duruşu, oturması, kalkması. Biz bir zamandır Hazreti İbni Abbas'ın bize rivayetlerini okuyoruz. Gecesinde, gündüzünde sürekli izlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yakınında durmuş. Sahabeyi izlemiş. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi takip etmiş. Onlarla birlikte olmuş. Hazreti İbni Abbas gibi gençler İslam toplumunun kamerası gibi olmuşlar. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylesi bir delikanlı ile baş başa kaldığında da ona öğretmek noktasında da çok cömert davranmış. İşte çok cömert kelimeler bizim yanımızda şu anda, önümüzde şu anda. Biz de o kadar bereketliyiz ki şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binitinin arkasında biz varız. O genç biziz ve bize öğretiyor. Ne kadar kolay öğreniyoruz hem de. Allah bu cümleleri bize taşıyan bütün Müslümanlardan razı olsun. Diyor ki ey delikanlı, ya gulam diye sesleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana birkaç söz öğreteceğim. Ve başlıyor öğretmeye. Diyor ki ihfazillah yahfazke. Allah-u Teala'yı koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın dinini, Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını, Allah'ın kitabını, Allah'ın mahremini koru ki, hürmet et ki, saygınlığına dikkat et ki Allah da seni gözetsin, seni korusun, sen de böylece korunasın. Yine Allah'ı koru ki ihfazillah tecidhu tücaheke. Allah'ın yine konumunu, Allah-u Teala'nın durumunu, Allah'ın emirlerini, dinini, imanını koru ki o Allah da hep senin yanında olsun. Allah-u Teala'yı hep yanında bulasın. Bu şöyle olacak. Bu koruma işi anlaşılan ki devam eden cümlelerden sanki şöyle anlayacağız. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Başkasından bir şey dilenme. Derdini Allah'a aç. Sorularını, sorunlarını onunla paylaş. İsteyeceksen sadece ondan iste. Başkası veremez. Başkasından istenmez. Allah'tan iste. Yardım isteyeceksen yine Allah'tan iste. Bir tek yardımına o koşacak. Bil ki bütün insanlar bir konuda sana fayda vermek için bir araya gelseler, sır sırta verseler, dayanışsalar, tüm bilgilerini, kültürlerini, teknolojilerini, imkanlarını seferber etseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar bir fayda verebilirler. Tam tersi, sana bir konuda bütün dünya insanı zarar vermek için toplansa, bir araya gelse, bil ki yine ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Öyleyse insanları hedefleyerek bir iyilik, insanlardan korkarak yine bir kötülük işlenemez. İnsanları tanrılaştırmayacağız. İnsanlardan istemeyeceğiz. Bir beklentimiz olmayacak. Onlardan yardım dilenmeyeceğiz. Verebilecek olan sadece Allah'tır. Her şeyin sahibi O'dur. Bütün nimetler O'ndan gelir. İstenecek O'dur. Korkulacak O'dur. Koruyacak O'dur. Kollayacak O'dur. Ve bütün kaderi yazan da O'dur. Kalemler kurudu ve kaldırıldı. Sayfalar da dürüldü ve kurudu. Böylece Allah-u Teala sayfaları dürdü, kaderin yazıldığı, tüm olacak olan şeylerin yazıldığı sayfalar dürülmüştür. Ve o kaderi yazan kalem de kaldırılmıştır. Artık görevi bitmiştir. Değişmeyecek öyleyse. Peki ben bunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne yapacağım? Gayret göstereceğim, çabalayacağım. Gayretim ne? İsteyeceğim, Allah'tan isteyeceğim. Yardımı Allah'tan bekleyeceğim. Kulluğumu Allah'a dönük yaşayacağım. Anlayabildiğimiz kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 2672. rivayette şöyle İbn Abbas bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri yemek yediğinde parmaklarını yalamadan onları silmesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de devam etti. Kişi parmaklarını yalamadan yemek tabağını kaldırmasın. Çünkü bereket yemeğin sonunda olur. Dolayısıyla yemeği de sıyırıyoruz. Yemeği parmaklarımızla yedik, parmaklarımıza sıyırıyoruz. Ve yemeğin hiçbir kalıntısı kalmıyor. Bereketin nerede olduğunu bilmiyoruz. Yemekler böylece boşa gitmiyor. Parçalamıyoruz, yok etmiyoruz. Bugün insanlar ekmekle ağızlarını siliyorlar ve onu da çöpe atıyorlar. Allah muhafaza. Yani yediğinden belki birkaç katı masanın üzerinde kalıyor. Zaten pek çok paralar ödeyerek iki kişi yemek yiyor bir lokantada, bir restoranda, bir yemekhanede. Sonra bu yediklerini de olduğu gibi bırakıp neredeyse gidiyorlar ve onlar da çöpe atılıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Yani bir Müslümanın yapabileceği bir dünya değil bu. Ve Müslüman bir toplumda yaşanılacak bir durum değil bu. Ama yaşanılıyorsa zihnimiz Allah göstermesin erozyona uğradı. İslam'ımız kaydı. Bize kötülükler iyi gibi görülmeye başladı. Yanlışları doğru gibi yaşar olduk. Allah-u Teala'nın kitabına, peygamberin sünnetine göre görmüyor, duymuyor, algılamıyor, rahatsız olmuyoruz artık. Hani kedi onu yemek istediğinde yavrusunun karşısına geçermiş ve karar verdiğinde bu bir fare, bu bir fare der ve atlar, sonunda yermiş derler ya. Olacak iş değil belki ama yani insan da kötüyü ancak böyle iyi görür. Zihinlerimizi değiştirdiler, dönüştürdüler. Artık batılılar gibi, batıllar gibi düşünür, bakar, değerlendirir olduk. Yanlışlar bize şirin gibi geliyor. Namussuz işler namuslu, hatalı işler doğru gibi değerlendirilir oldu. Kitap ve sünnet bilgisini içeceğiz, öğreneceğiz. Yüreğimize oturacak ki değerlendirmelerimiz, bakış açılarımız yeniden düzelsin Allah'ın izniyle. O bakımdan okuyoruz. Ne okuyoruz? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz şu anda. Ve 2675. rivayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğruluğundan emin olmadıkça benden hadis rivayet etmeyin. Benim adıma bilerek hadis uyduran kişi de cehennem ateşindeki yerine hazırlansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği net olan hadisleri aktaracağız. Bu hadis-i şerifler şu özellikleri olabilir ama bizim kaynak kitaplarımızda, yani Allahu Teala'dan korkan, ahiret gününde cenneti uman, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bize taşımak için derdi olan, bundan dolayı da kılı kırk yarmış, çabalamış, hadisleri değerlendirmiş alimlerimizin aktardığı kitaplar yanındayız. Bu hadislerin her birinin alimler katında bir değeri var. Sahihler, hasenler, zayıflar ama hadis, ama peygamberimize dayanan bir ucu var. Dolayısıyla bunları okuyoruz. Bunlarla biz kendimiz karar verip mezhep oluşturmayacağız. İçtihad etmeyeceğiz. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağını anlamaya gayret ediyor. Bu bilgileri bir araya getirip büyük resmi görmek derdindeyiz. Ama işte ben internetten okudum ki, Facebook'tan gördüm ki, bana şöyle atıldı ki, bana şöyle geldi ki diye hadisler, sadece altına hadis yazılarak gönderilen cümleler olabiliyor. Bunları almayalım da, bunları göndermeyelim, bunları söylemeyelim de. Direkt hadis kitaplarından, imamlardan bizim önümüze konmuş olan rivayetleri değerlendirelim, anlamaya çalışalım daha doğrusu. Ve bunları kullanırken, dile getirirken de dikkatli olacağız. Bu sözler, alimler nezdinde değişik ölçüleri ve görevleri vardır. Kimisi farz bildirir, kimisi vacip, kimisi sünnet, kimisi müstehap, kimisi mekruh, kimi haram gibi, hani var ya, öyle değerlendirilecek bu hadisler. Alimlerimiz tarafından bu yapılmıştır. Bizim şu anda yapmamız gereken, biraz önce ifade ettiğim gibi, bunlarla bir resmi, peygamber çağını anlama çabamızdır. O bakımdan Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait olmayan bir cümleyi aktarmayacağız hadis diye. Ve Allah korusun, böyle yapılırsa cehenneme hazır olmak gerekecektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın demediğini peygamber dedi diye aktarmak nasıl bir facia, nasıl bir cehennem tavrıysa, Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın dediklerini gündem yapmamak, okuyup anlatmamak da aynı tür bir faciadır. Müslümanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ni anlatmaktan kaçındılar bu hadisi gündem yaparak. Aman ya değilse filan diye güya. Ama öte yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve onun getirdiği vahiy gündem olmayacak, konuşulmayacak. Bu daha büyük facia değil mi? Bakın ki bu hadis-i şerifi bize aktaran İbn Abbas yüzlerce hadis bize aktardı şu ana kadar. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ve bu hadis-i şerifleri duyurmaya gayret ettin. Niçin duyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bize taşıma çabasıdır bu. Evet, yalan yanlış bilgilerle yol yürümeyelim ama doğru bilgiyi de sakınmayalım. Doğru bilgiyi de ketmetmeyelim, gizlemeyelim, öğrenelim, anlayalım ve söyleyelim inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum Rabbimin izniyle. 2678. rivayet şöyle. Allah Yahudilere lanet etsin dedi Peygamberimiz. Onlar hayvanların iç yağlarını yemeleri kendilerine yasaklanınca bu yağları yemediler fakat satıp parasını yediler. Allah bir şeyin yenmesini haram kıldığında parasını da haram kılmış demektir. Yahudiliğin net bir tarifi bu işte. Yahudi ne yapar? Bir üçkağıt yol bulur. Dini nasıl kullanacağının bilgisindedir. Kafasında böyle bir yapı var. Ne yapıyor? Hayvanların iç yağı yenmesi haram edildi onlara. Onlar da bunu yemeyi bıraktılar fakat o yağları satıp parasını yediler. İçkiyi içilmesini Allah-u Teala yasakladı. Adam tuttu, içkiyi sattı, parasını yedi. Aynı şey içmiyorum ama ben. Gibi. Dolayısıyla Allah eğer bir şey yasakladıysa onu tümüyle yasaklamıştır ve tümü de kötüdür. Bu hadisin işaret ettiği anlam özellikle bu noktayı ifade etmekte. 2679. rivayet Ahmet bin Hanbel müsnedinde şöyle. Babamla birlikte Resulullah'ın yanındaydım. İbn Abbas aktarıyor. Abdullah İbn Abbas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir adamla konuşuyordu. Babam Abbas kendisiyle ilgilenmediğini düşününce yanından çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varmışlardı. Baba oğul. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'la yeterince ilgilenmedi. Ve bunu hisseden Abbas biraz böyle gücenik duygularla yanından ayrıldı. Evladım dedi sonra babası Abdullah'a. Amcanın oğlu sanki benimle ilgilenmedi değil mi? Bu da güzel. Yani içinde bir vesvese, bir düşünce oluştu. Fakat bu düşünceyi bir de oğluyla paylaşmak istedi. Yani gerçekten doğru değerlendirdim mi acaba diye ki iyi ki yapmış böyle. Bazen içimizde bir fikir oluşuyor, bir zan oluşuyor. Oluşmasa iyi ama insanız, değerlendirip duran bir kalbimiz ve zihnimiz var. Bunu böyle kesin bir kararla kararlandırmadan önce benimle ilgilenmedi, bana yamuk yaptı diye kesin karar vermeden önce bunu aklı başında olan birileriyle de paylaşmak lazım. Ya da olayı bizimle beraber yaşayan birileriyle. Abbas oğluna söylüyor. Diyor ki amcanın oğlu yani Muhammed Aleyhisselam'ı kastetti. Sanki benimle ilgilenmedi değil mi? Dedi ki Abbas'ın oğlu Abdullah, babacığım yanında bir adam vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşuyordu dedim. Bunun üzerine Resulullah'ın yanına geri döndük. Babam dedi ki ey Allah'ın Resulü Abdullah'a şöyle şöyle dedim. Yani kendi düşüncelerini aynen söyledi. Yani bir dedikodu biçimine dönüşme ihtimali olan bir durumdu. O bunu aktardı Allah'ın Resulüne. Ben senin hakkında şöyle şöyle dedim. O da yanında birinin olduğunu ve onunla konuştuğunu söyledi. Gerçekten yanında biri var mıydı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem galiba şaşkın biraz şaşırmış döndü. Ey Abdullah sen onu gördün mü ki diye sorunca. Yani Abdullah baba görmedi, Abbas görmemiş. Peygamber Efendimiz'i yalnız kabul ediyor. Baba oğul yanına gittik diye düşünüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onunla ilgilenmediğini vehmediyor, düşünüyor ki öyle çıkıyor yanından. Ama Abdullah da diyor ki babacığım onun yanında başka birisi vardı. Bunu aktarınca Peygamberimiz sordu. Ey Abdullah sen onu gördün mü ki? Ben dedim evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O Cebrail'di. Beni senden amcam meşgul eden de oydu buyurdu. Yani onunla konuşuyordum. Onunla muhabbet etmem, onunla konuşmam, konuştuğumuz iş sebebiyle seninle ilgilenemedim dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şehir düşünüyoruz, içinde peygamber var. Bir şehir düşünüyoruz, içinde o peygambere gelen Cebrail aleyhisselam var. Yani vahyin iki tarafının şehirde gezdiği ve onları görenlerin de olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Vahiy iklimi böyle bir şey. Vahyin hakim olduğu ortam böyle bir durum. Allah bizi mahrum etmesin. Kur'an'la birlikte olduğumuzda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte olduğumuzda ve birbirimize Allah'ın ayetlerini, peygamberin sünnetini aktarır halde olduğumuzda işlerimiz böyle güzelleşecek, içinde yaşadığımız ortam böyle bereketli, hayırlı olacaktır. Değilse bir bereket yoktur. Toprağın ürün vermesi, göğün yağmur yağdırması bereket midir ki? Asıl bereket gökten gelen vahyin hayata hakim olması, gökten gelen vahiy ile birlikte şekillenen insanların hayatlarında sünnetin egemen olması asıl berekettir. Bu olmadığında yerin suları da göğün suları da bizi paklamaya yetmez. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2682. rivayet şöyle. Dostluğun en hayırlısı 4. Askeri birliklerin en hayırlısı 400. Ordunun en hayırlısı 4000 kişidir. 12.000 kişilik bir ordu da sayıca az oldukları için mağlup edilmezler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle sayılarla bize verdiği bir bilgi. Dostluğun, arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişilik olan, yani 4 insan oldu mu muhabbet de ona göre tatlı hale geliyor diye anlayacağız. Bu yolculuk için de böyledir. Bir ders halkası adına da böyledir. Daha evvelki ya da başka zamanlardaki okumalarımda şunu da görmüştüm ki hadis alimlerinden birisi 5. talebe geldiğinde dersi kapatırmış. 4 talebeyle götürüyor dersi. 5. geldi mi yeter olmaz diyor. Böyle bir tarzı, böyle bir tavrı varmış. Hayırlı olan 4 kişi. Nedir arkadaşlıkta? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir çözüm, bir yol söylüyor bize. Askeri birliklerin en hayırlısı 400 kişilik olan, ordunun en hayırlısı 4000'lik, 12.000 kişi oldu mu ordu? Artık bu ordu sayıca az olduğu için yenilmez. Ya dağılmışlardır, aynı Uhud'da olduğu gibi dünya etkin ve egemen olmuştur, ya stratejik bir problem yaşamışlar, akıllı bir hareket ortaya koymamışlardır ki bunun tabanında da yine ya gevşeklik, ya itaatsizlik, ya da dünya sevgisi vardır. Değilse Müslümanlar bu sebeple yenilmezler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 2687. rivayeti inşallah okuyacağız. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, hediye verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hediye verildiğinde karşılık vermeyi severdi. O da ona bir şeyler verdi. Ve sordu, memnun oldun mu? Yeter mi? Adam, yo dedi, hayır. Memnun olmadım. Yani benim verdiğim hediyenin karşılığı olmadı daha. Adam karşılık bekleyerek hediye veriyor çünkü. Resulullah verdiğini artırdı. Sordu yine, tamam mı? Nasıl? Memnun oldun mu? Bedevi, yo dedi, hayır. Memnun olmadım. Resulullah biraz daha artırdı. Bu bedeviye sordu, oldu mu, tamam mı? Bedevi, tamam dedi, evet oldum, memnun oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle buyurdu. İçimden şunu geçirdim. Kureyşli veya Ensar ya da Sakafiler yani Taifler dışında kimseden bağış kabul etmemeyi geçirdim dedi. Peygamber Efendimiz sadaka almıyor biliyorsunuz. Hediye alıyor. Hediye aldığında da karşılık vermeyi mutlaka seviyor. Karşılıksız hani hep böyle alan tarzda olmayı istemedi. Hep aldığının karşılığında bir şeyler vermeyi de istedi. Ama bedevilerin dünyaya bakışında biraz bu hakim. Yani onlar gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla vermekteler, hediye etmekteler ve beklentileri çok yüksek. Ama keremli insanlar, yani Kureyş'in Müslümanları, Medine'nin Ensarı ve Taiflerin Müslümanları, onlar keremliler, mürüvvet sahibi insanlar beklentileri olmadan hediye veren kimseler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar karşısında rahat. Yani imkanı neyse, gücü kuvveti neye yetiyorsa o hediyeyi verecek. Asıl olan da budur zaten. Daha da dua edeceğiz, hatta hediyeye karşılık verecek hiçbir şeyimiz yoksa adam memnun oluncaya kadar da dua edivereceğiz. Peygamberimiz dedi, neredeyse içimden bunu geçirdim. Bunu yapmayacağım ama böyle olsun istedim neredeyse diyor. O zaman belki biz de şunu anlayalım. Yani beklentisiz yaşamaya çalışıyoruz. Ve aklı başında insanlara hediye vermek ve hediyelerini almak iyidir. Öyle bizden beklentisi olan, bizimle bir menfaati olan, neredeyse rüşvete dönüşecek olan hediye mantığından da uzak durmaya çalışacağız inşallah. 2688. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Cirane'de umreye girdiler. Kabe tavafının 3 şavıtını remel, 4 şavıtını da yürüyerek yaptılar. Bu rivayeti bile bile okumak istedim. Hatırlarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye ilk defa girdiğinde, daha müşriklerin olduğu zamanda remel yapıyordu. Yani Kabe'nin belli bölgelerinde tavaf ederken omuzlarını sallaya sallaya gösterişli yürüyordu. Bu hadis biraz daha açıklıyor bu rivayet. Kabe tavafının 3 şavtında, 7 dönüşün 3'ünde remel, yani havalı yürüyüş, 4 şavtında ise normal yürüyüş yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadelere göre. 2698. rivayete gideceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve Abdullah bin Abbas'ın rivayet ettiği bir bilgiyle karşı karşıyayız. Güzel davranışlara, düzgün bir görünüşe sahip olmak ve her şeyde ölçülü olmak peygamberliğin 25 bölümünden bir bölümdür. Böyle bir ifade var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Düzgün davranış, güzel görünüş ve ölçülü hayat peygamberliğin 25 bölümünden bir bölümdür. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve 2703. rivayet de şöyle. Hazreti Ömer Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, helak oldum dedi. Ben bittim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, seni helak eden şey nedir? Hazreti Ömer şöyle cevap verdi. Ben dün hanımıma arkadan yaklaştım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona herhangi bir karşılık vermedi. Ardından Allahu Teala Resulüne, kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza istediğiniz gibi gelin. Bakara suresi 223. ayeti kerimesini vahyetti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dübürden ve hayızlıyken yaklaşmaktan kaçındıktan sonra arkadan ve önden istediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz buyurdu. Böyle bir ortamda, böyle bir mikrofonda bu hadis-i şerifi ifade etmek güç. Hadisin derinliklerini söylemek de imkansız. Fakat ben şunu düşündüm bu hadis-i şerifi aktarırken. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadisler söylüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatının değişik noktalarını, yönlerini ifade etmeye çalışıyoruz. Kimi zaman haccını, kimi zaman kurbanını, kimi zaman namazını, abdestini, orucunu, yolculuğunu ama mukim oluşunu, hediye anlayışını, hanımlarıyla şakalaşmasını, giyim kuşamını, gece namazını ama gündüz tavırlarını, insanlarla birlikteliğini, tek başınalığını, alıcı ve satıcı olarak rollerini, komutan olarak, asker olarak tavırlarını, meleklerle buluşmalarını, yani Efendimizin her yönünü şu anda bu kitap gözümüzün önüne koydu ve biz bunu izledik. Ve bunlardan birisi de kişinin hanımıyla birlikte olması, cinsel hayatıdır. Ve Allahu Teala Kur'an'da da bize bunu en güzel kelimelerle, en seçkin ifadelerle anlatmıştır. İşte tarla örneğini vermiş ve bu tarlaya bir ekimin istediğimiz şekilde yapılacağını söylemiştir. Yeter ki fıtri yolla olsun. Arkadan ya da önden fark etmez. Çocuğun doğacağı yoldan ancak girilecek ve ilişki ancak oradan yapılacaktır. Ama onun dışındaki yollar caiz olmayan yollardır. Ve hayızlı iken de kadına yaklaşılmaz dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Detaylara kardeşlerimiz bakacaklar inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2705. hadis-i şerifi okuyayım ve sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet. daha evvel de gündeme getirdiğimiz bir rivayetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir güvercini hedef tahtası yapmış, ensardan bir grubun yanından geçerken canlı bir şeyi hedef tahtası yapmayın buyurdu. Müslümanların ahlakı, davranışları, oyun ve eğlenceleri, av mantıkları, canlılara olan yaklaşımıyla ilgili de bir bilgiyi yine bu kitapta buluyor, bu rivayetlerle görüyor, basiret kazanıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.